Ayrım 22.
O dakikadan itibaren nasıl hareket edileceği hakkında kısa bir program yaptım ve arkadaşları vazifelendirdim. Yaptığım programın ve verdiğim talimatın uygulanışını göreceksiniz. O gece birlikte bulunduğumuz arkadaşlar erkenden benden ayrıldılar. Yalnız İsmet Paşa Çankaya'da misafirdi. Onunla yalnız kaldıktan sonra bir kanun tasarısı hazırladık. Bu tasarıda 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun devlet şeklini tespit eden maddelerini şu şekilde değiştirmiştim. Birinci maddenin sonuna Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur. Meclis hükümetin ayrıldığı idare kollarını icra vekilleri, bakanlar vasıtasıyla yönetir. O günlerde köşkte konuk olan Latife'nin kız kardeşi Vecihe de 28 Ekim gecesine Yalçın Pekşen'e böyle anlatıyor. Ben Cumhuriyet'in ilanı sırasında oradaydım. Bir gün İsmet Paşa'yı çağırttı. Çankaya'da Yaveran dairesinde kalıyordu. Masada kendi yanına oturttu. Sen buraya otur paşa dedi. Sonra kağıt kalemi gösterdi. Yaz dedi. Hanedanı Ali Osman Mülga'dır. 1 Kasım 1922'de ilga edilen saltanatın gerçek anlamıyla cumhuriyetle tarihe karışacağını kastetmiş olmalı. Ondan sonra yazmaya devam ettiler. Bize anlattığına göre Atatürk bunları daha harbiyede iken düşünürmüş. Vahdettin ile seyahate gittiği zaman bile bunları düşünürmüş. Krallığı sevmediğini söylerdi. Bu yüzden Napolyon'u da sevmezdi. Bize sık sık cumhuriyetten söz ederdi. Tabii biz cumhuriyetin ne olduğunu pek bilmiyoruz ama lafı geçerdi. Hasan Rıza Soyak ise Mustafa Kemal'in esas çalışmayı 4 ay önce yaptığını, hazırladığı notları Latife Hanım'ın yanında kendisine verdiğini ve düzenlemesini istediğini söylüyor. Ardından bu notların Adalet Bakanı Seyit Bey'e gönderildiğini ekliyor. 1923 senesinin Temmuz ayıydı. Büyük Millet Meclisi ikinci devre seçiminin arkası yeni alınmıştı. Atatürk Halk Fırkası'nın kuruluşunu tamamlamakla meşguldü. Lozan Anlaşması da o günlerde ya imza edilmiş yahut imza edilmek üzereydi. Hasan Rıza Bey gönderilen bir otomobille köşke çıktı. Yanında Bolu mebusu Cevat Abbas da vardı. O sıralarda bir bağ evi olan eski köşkün genişletilmesine karar verilmişti. Bu maksatla evin arkasındaki kayaların bir kısmı atılıyor, yapılacak ilaveler için yer açılıyordu. Mustafa Kemal onun geldiğini görünce Latife ile misafirlerine "İsterseniz bahçeye çıkıp kayaların nasıl atıldığını görelim, biraz hava almış oluruz," dedi ve arkasından ilave etti. "Hadi siz buyurun, ben de geliyorum." Onlar salondan çıktıktan sonra Hasan Rıza'ya yaklaştı. Yelek cebinden birkaç küçük kağıt parçası çıkardı. Bu kağıtlar o zaman daima kullandığı bir not defterinden koparılmış yapraklardı. Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2005, sayfa 178-179. Soyak'ın anlatımına göre Mustafa Kemal kağıtları teslim ederken, amirlerine bile bahsetmeye lüzum yoktur demeyi ihmal etmemişti. Konunun 4 ay boyunca bir daha açılmadığını söylüyor Soyak. Kılıç Ali de benzer şekilde anlatıyor o günü. Gazi Hasan Rıza Bey'e notları verdikten sonra onu salonda serbest bırakarak Latife Hanım ve Cevat Abbas'la birlikte bahçeye çıktı. Neşeli bir şekilde bahçede gezdi. Hatta 3 ayak atlama oyununu oynadı, eğlendi. Gazi'nin Hasan Rıza Bey'e verdiği ve Seyit Bey'e gönderdiği notlar Cumhuriyet ilanına ve anayasanın değiştirilmesine ilişkin maddelerdi. Gazi'nin büyük nutukta "Arkadaşları gönderdim. İsmet Paşa ile yalnız kalarak anayasanın bazı maddelerinin değiştirilmesi için birer müsvet de hazırladık." diye İsmet Paşa'yı bu şerefe ortak etmesinin gerçek iç yüzü budur. Kılıç Ali'nin Anıları, sayfa 218. Mustafa Kemal anayasayı değiştirip cumhuriyeti ilan etmeye ilişkin fikirlerini yakın çevresiyle ve gazetecilerle de paylaşıyordu. Cumhuriyetin ilanından bir ay önce 27 Eylül'de Neue Freie Presse muhabirine de bu yolda bir demeç vermişti. Latife, millet cumhurreisliğini hoş görür mü? Mustafa Kemal, cumhuriyet konusunu Latife ile de konuşuyordu. Yusuf Kemal Bey, Tengirşek ile Latife arasında geçen bir konuşma, Latife'nin cumhurbaşkanlığı konusunda yakın çevresinin nabzını yokladığını gösteriyor. Bu konuşmanın bir başka ilginç noktası da görüşmeyi sağlayanın Mustafa Kemal oluşuydu. Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyet'in ilanından bir süre önce Yusuf Kemal Bey'e, Latife seni görmek istiyor demişti. Bunun üzerine Yusuf Kemal Bey, Latife'yi ziyaret etti. Görüşme sırasında Latife, ona pek de beklemediği bir soru yöneltti. Israrla fikrini almak istiyordu. Nasıl kabul eder mi millet bunu? Cumhur reisini hoş görür mü? Diye soruyordu Latife. Yusuf Kemal Bey'in cevabı, hiçbir mahsur yoktur, ünvan değişti, başka bir şey yok. Zaten ne zamandan beri cumhur reisi değil miydi? Olmuştu. Bir müddet sonra yanlarına gelen Mustafa Kemal Paşa'ya Latife konuşulanı anlattı. Mustafa Kemal, yok canım benden vazgeçin, ben başvekil olayım da çalışayım, mücadele edeyim, cumhur reisi Fevzi Paşa'yı yapalım. Deyince Yusuf Kemal Bey dayanamayıp, hayalatla uğraşmayalım paşam demişti. Ali Fuat Cebesoy, hayalatla uğraşmayalım paşam, yakın tarihimiz İstanbul 1962, cilt 4 sayı 44 sayfa 143. Latife'nin Temmuz ayında Ankara'ya gelip Mustafa Kemal'le uzun bir söyleşi yapan Saturday Evening Post muhabirine söyledikleri de ilginçti. O, sadece büyük bir vatansever ve büyük bir asker değil, aynı zamanda kendini düşünmeyen bir lider. O olmadan da kendi kendine ayakta kalabilecek bir hükümet sistemi kurdu. Kendisi için hiçbir şey istemiyor. Kendi kaderini eline alan bir Türkiye'nin başarılı olacağına kanaat getirdiğinde kenara çekilmeye her an hazır, demişti. Isaac Marcus'ın, Kemal Paşa, Saturday Evening Post, 20 Ekim 1923. Bu mülakat, Cumhuriyet'in ilanından bir hafta önce yayımlanmıştı. 1923 Ekim'inin kronolojisine kısaca bir göz atarsak, her şeyin bir plan içinde yürütüldüğünü görüyoruz. 13 Ekim, Ankara başkent ilan edildi. 23 Ekim, Ali Fuat Paşa, Büyük Millet Meclisi 2. Reisliğinden istifa etti. 16 Ekim, Fethi Bey kabinesi istifa etti. Ortaya çıkan kabine buhranının Mustafa Kemal tarafından desteklendiği anlaşılıyor. Çünkü hiç kimse bakan olmaya yanaşmıyordu. Sonunda Mustafa Kemal Çankaya'da bulunanlara "Yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz." dedi. Problem kökten çözülmüştü. 29 Ekim günü Mustafa Kemal'e kötü bir diş ağrısı musallat olmuştu. Ağır bir nezle geçiriyordu. Bir gece önce İsmet Paşa ile geç saatlere kadar çalışmışlardı. Büyük bir gayretle kalktı, giyindi. İstiklal madalyasını taktı. Latife de giyinip hazırlanmıştı. Çok önemli bir gündü. Cumhuriyet ilan edilecekti. Vecihe İlmen o günü anlatırken, Latife Hanım'la ile birlikte meclise gittiler. Hastalığına rağmen Cumhurbaşkanı seçildikten sonra çok güzel bir konuşma yaptı. Biz bütün ev halkı onun durumunu bildiğimiz için çok heyecanlanmıştık, diyor. Gülsün Toker Bilgehan, Çankaya'nın hanımefendileri, Milliyet, 11-12 Ekim 1982. Latife'nin Mustafa Kemal'le birlikte meclise gittiğinde diğer kaynaklar pek dikkat etmemişler. Rukiye ile Vecihe de bu önemli günde meclisteydi. Cumhuriyet'in ilanını Mustafa Kemal'in baldızları ablaları ile birlikte locadan izlemişlerdi. Devre dışı kalan 3 komutan. Cumhuriyet'in ilanı ile Mustafa Kemal'in milli mücadele arkadaşlarından Ali Fuat Paşa, Cebesoy, Rauf Bey, Orbay ve Kazım Paşa, Karabekir bir şekilde devre dışı kalmışlardı. Mustafa Kemal onların cumhuriyete tavır aldıklarını düşünüyordu. Nutuk'ta da bu düşüncesine yer vermişti. Cumhuriyet ilanına karar vermek için Ankara'da bulunan bütün arkadaşlarımı çağırmaya ve onlarla görüşmeye ve münakaşaya asla lüzum ve ihtiyaç görmedim. Çünkü onların aslında ve tabii olarak benimle bu hususta aynı düşüncede olduklarından şüphe etmiyordum. Halbuki o sırada Ankara'da bulunmayan bazı kimseler yetkileri olmadığı halde kendilerine haber verilmeden, fikir ve rızaları alınmadan Cumhuriyet'in ilan edilmiş olmasını bize gücenme ve bizden ayrılma vesilesi saydılar. Ali Fuat Paşa 25 ve 26 Ekim geceleri Çankaya'da köşkteydi. Sabahın ikisine üçüne kadar süren görüşmelere katılıyordu. Mustafa Kemal kendisine 27 Ekim akşamına kadar Ankara'da kalmasını ve her akşam Çankaya'ya gelmesini söylemişti. Ali Fuat Paşa o sıralar meclis ikinci başkanlığından ayrılmış, merkezi Konya olan ikinci ordu müfettişliğine tayin edilmişti. Mustafa Kemal onun yerine de Rauf Bey'in gelmesini önermiş, meclisin Rauf Bey'i memnuniyetle seçeceğini kendisine Ali Fuat Paşa aracılığıyla iletmişti. Ali Fuat Cebesoy, Bilinmeyen Hatıralar, hazırlayan Osman Selim Kocahanoğlu, Temel Yayınları, İstanbul 2001, sayfa 269. Ancak Rauf Bey bu teklife sıcak bakmadı. Ali Fuat Paşa, Ankara'dan İstanbul'a gelişinde Adnan Bey, adı var, Rauf Orbay ve Refet Paşa ile Bele görüştü. Adnan Bey'e Cumhuriyet'in ilan edileceği günlerin arifesinde olduklarını söyledi. Adnan Bey'in de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun kabulünden sonra ilan edilemez miydi diye karşılık verdiği anlatılıyor. Hepsi de Cumhuriyet'in ilan edildiğini top seslerinden öğrenmişlerdi. Ankara'da Öğüt gazetesinde çalışan ve Cumhuriyet'in ilanını meclis muhabiri olarak izleyen Enver Behnan Şapolyo o günü şöyle aktarıyor. 1923 yılının Ekim ayının 29. pazartesi sabahı idi. Güneşli bir hava. Samanpazarı ve Karaoğlan'dan insanlar sel gibi meclise doğru akıyordu. Kalpaklı, başlıklı, fesli erkekler ve bunların arasında kadınlar meclisin karşısındaki millet bahçesinde toplanmışlardı. Halk millet meclisinin kararını merakla bekliyordu. Birçokları tanımadıkları milletvekillerine yaklaşıyor, haber soruyordu. Güneş battı, karanlık bastı. Buna rağmen halk dağılmıyordu. Hepimiz sabırsızlıkla bir haber bekliyorduk. Meclisin dar kapısından bir milletvekili çıktı. Orada bulunan gazeteciler hepimiz milletvekilinin etrafını çevirdik. Bir milletvekili, "Şu dakika içeride pek mutlu ve tarihsel kararlar veriliyor," dedi. Dışarıya sızan haber bu kadardı. Akşam saat 18.45'te Millet Meclisi oturumu açıldı. Donuk bir ışık. Sağda dinleyicilere ayrılmış bir yer, solda gazeteciler balkonu. Ortada okul sıralarında oturmuş milletvekilleri. Atatürk yok. Bütün milletvekilleri sıkışık bir durumda oturuyorlardı. Bu sessizlik içinde İsmet İnönü, anayasanın birinci maddesinin egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Türkiye Devleti'nin hükümet şekli cumhuriyettir biçiminde değiştirilmesi için görüşme açılsın dedi. Değiştirilmesi istenen başka maddeler de vardı. Değişiklik isteği üzerine birçok milletvekili söz aldı. Heyecanlı konuşmalar yapıldı. Bu sırada milli şair Mehmet Emin Yurdakul söz alarak orada bulunanları "Yaşasın Cumhuriyet!" diye bağırmaya davet etti. Saat 8.30'tu. Bu dakikadan itibaren Türkiye Devleti'nin adı Cumhuriyet olmuştu. Mustafa Kemal mecliste bulunan 158 milletvekilinin oyuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanlığına seçildi. Meclis salonuna geldi ve alkışlar arasında kürsüye çıktı. Akşam saat 8.30 sularında Mustafa Kemal cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk konuşmasını yaptı. 100 milletvekili oynamaya katılmamıştı. Latife de eşini tebrik ederken "Çok mutluyum, millete ve devlete hayırlı olmasını diliyorum," demişti. Daha sonra "Arkadaşlarınız var, kalabalıksınız," diyerek odasına çekilmiş ve koltukta uyuyakalmıştı. Gazi sabaha karşı yatak odasına gidip Latife'yi göremeyince çalışma odasına baktı. Onu koltukta uyurken bulunca kucağına alıp yatak odasına götürdü. Yatağına yatırıp üstünü örttü. Kendisi de banyosunu yapıp uyumadan yeniden meclise gitti. İsmet Bozdağ, Atatürk ve eşi Latife Hanım, sayfa 215-216. 30 Ekim akşamı Çankaya'da büyük bir kutlama yemeği verildi. İsmet, Fevzi, Kazım, Özalp Paşalar eşleriyle birlikte gelmişlerdi. kutlama yemeğine içki içiliyor diye Çankaya sofrasından uzak duran Mefibe Hanım da katılmıştı. Yemek büyük bir neşe içinde başladı. Rukiye ve Vecihe gecenin mükemmel olması için koşuşturuyorlardı. Latife misafirlerini o gece coşkuyla ağırladı. 20. Kalp krizi. Cumhuriyet'in ilanını izleyen günlerde Ankara çok gergindi. Mustafa Kemal, Kasım'ın ikinci haftasında ciddi bir kalp krizi geçirdi. İlkini ikincisi izledi. Kılıç Ali anılarında kriz anını anlatırken Mustafa Kemal'in bahçede yürürlerken fenalaştığını yazıyor. 1924 yılıydı. Atatürk bir gün başyaver Rusuhi Bey'in Kapon Caddesi'ndeki köşkünün arka tarafında yaya gezinti yapıyordu. Ben, Rusuhi Bey, Salih Bozok ve birkaç arkadaş yanındaydık. Atatürk çok sağlıklı ve neşeli görünüyordu. Hatta ara sıra uzun koşu ve atlamalar yapıyor, kayaların üzerinde sekiyordu. Bir ara rengi birdenbire sarardı ve terlemeye başladı. "Çocuklar, bana bir fenalık geldi," dedi. Bizim telaşlandığımızı ve heyecanlandığımızı görünce ayağa kalktı ve yürümeye başladı. Kılıç Ali'nin anıları, sayfa 608. Anılar yaşananlardan yıllar sonra yazıldığı için maddi hatalar içeriyor. Kılıç Ali'ye göre krizin tarihi 1924. O günlerde Mustafa Kemal'in yanında bulunan Hasan Rıza Soyak ise iki krizden söz ediyor. Birinci kriz, 1923 senesi Kasım ayının ilk yarısında bir gün öğle yemeğinden sonra daha sofradan kalkmadan gelmişti. O günlerde refikası Sayın Latife Hanım Efendi hastaydı, bir zatürre geçiriyordu. Onu tedaviye gelen rahmetli Refik Saydam da sofrada idi ve yanında icap ederse Latife Hanım Efendi için kullanılmak üzere bazı kalp kuvvetlendirici ilaçlar da bulunuyordu. Atatürk'ün durumunu görünce derhal müdahale ederek kendisine bir morfin şırıngası yapmış, krizin geçmesini sağlamıştı. İki gün sonra yine öğle yemeğini mütakip bahçede gezinirken aynı şekilde fakat daha hafif bir fenalık geçirmişti. Hasan Rıza Soyak, adı geçen eser, sayfa 684. Hasan Rıza kalp krizini anlatırken Latife'nin de Çankaya'da olduğunu söylüyor. Ancak Eriş Ülger'in Latife Gazi Mustafa Kemal adlı kitabında yer alan belgelerden Latife'nin Salih Bey ile İstanbul'da anne babasının yanında bulunduğu anlaşılıyor. 1923 yılı yazında Mustafa Kemal ile Latife Çankaya'daki eski köşkün genişletilmesine karar vermişlerdi. Yaşadıkları evin hemen yanındaki 3 odalı küçük binaya geçtiler. Sonbahar gelmiş, sürekli yağmur yağıyordu. Sağlam olmayan yapının damları akmaya başlamıştı. Odaların duvarlarından sular damlıyordu. O gün Mustafa Kemal'e giden Hasan Rıza'nın tarifine göre odanın ötesine berisine yağmur suyunu toplayacak leğenler yerleştirilmişti. Hasan Rıza Soyak, adı geçen eser, sayfa 36-684. Bu koşulların etkisiyle mi bilmiyoruz ama 1923 yılı sonbaharında Latife hastalanmıştı. Kılıç Ali de Salih Bey'in yanlarında olduğundan söz ediyor. Mustafa Kemal belki de ikinci spazmını Latife ile ona eşlik eden Salih Bey Ankara'ya döndükten sonra geçirmiş olabilir. Ancak Mustafa Kemal'in hastalığı nedeniyle Ankara'ya giden kalp mütehassısı Profesör Doktor Neşet Ömer Bey İrdelp, Çankaya'ya iki kez çağrıldığını söylüyor. İlki 13 Kasım günü, ikincisi ise 27 Kasım'da. İkinci gidişinde Doktor Neşet Ömer uzun süreli kalmış, Mustafa Kemal ile birlikte İzmir'e de gitmişti. Faruk Alpkaya, Anadolu'da 7 gün, 4 Şubat 1340, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, İletişim Yayınları İstanbul 1998, sayfa 194-193. Utkan Kocatürk'ün kronolojisine göre Mustafa Kemal kalp krizini 11 Kasım'da geçirmiş. Bütün bu ayrıntılar neden gerekli diye sorarsanız. Mustafa Kemal'in Latife'nin çıkarttığı bir kavganın ardından kalp krizi geçirdiğine ilişkin bir iddia var. Ülger kitabında bazı telgraflara yer veriyor. Bunlardan 13 Kasım'da İstanbul'a Salih Bey'e Bozok gönderilen telgraf şöyle. Neşet Ömer Bey bugün geldi. Diğer arkadaşlarla beraber muayene ve icap eden tedbirleri tahakkuk ettiler. Hastalık seyri tabisini takip ediyor. Mucibi endişe bir hal görünmedi. Daha 3 gün kadar rahatsızlığın devamı tahmin olunuyor. Valideleri behemahal gelmek arzu ediyorlar mı? Bizi tereddüte sevk eden buradaki şeriat-ı hayatiyedir. Hayata dair koşullar. Evvel emirde bu babdaki konudaki temayül-i hakikatin işarını, hakikatin bildirilmesini rica ederim. 13 Kasım 1923 Gazi Mustafa Kemal. Mustafa Kemal telgrafı kendisi çekmiş. Adeviye Hanım'ın gelip gelmeyeceğini de öğrenmek istiyor. Belli ki bu İstanbul'a giden ilk bilgi değil. Hastalık haberi daha önce verilmiş. İkinci telgraf Salih Bey tarafından Mustafa Kemal'e gönderilmiş. Dün Vali Bey ile görüp telgrafnameyi okuduk. Sonra hanımefendinin yanlarına gittim. Kendilerini fevkalade müteessir ve endişeli gördüm. Gazetelerin beyanatı buna sebebiyet vermiştir. Kendisini kısmen teselliye muvaffak olmuş isem de yarınki çarşamba treni ile 3 gün için olsun Ankara'ya gelmek istiyorlar ve bunda musirler, kararlılar. Arzularını zat-ı devletlerine arz edeceğimi ve ulaşacağım emre göre hareketin muvafık olacağını bildirdim. Şimdi emri devletlerine muntazırlar. Emirlerinizi beklemektedirler. Bu telgraflardan Latife'nin 14 Kasım çarşamba günü tek başına Ankara'ya dönmekte ısrarlı olduğunu anlıyoruz. Neden hiç değilse 3 gün için dönmek istiyor, bunun yorumunu yapmak kolay değil. Gerçekten kocasının kendisini görmek istemediğini mi düşünüyordu? Yoksa Mustafa Kemal Latife'nin hastalığı nedeniyle mi titizleniyordu? Bu konuda bir başka bilgiye ulaşmak mümkün olmadı. Öbür dünyaya gitmişim. Latife söylediği gün Ankara'ya gitti ve kocasına özenle baktı. Krizden 20 gün sonra Mustafa Kemal işbaşı yaptı. Onu istasyondaki dairesinde ziyaret eden Ali Fuat Paşa hastalığın izlerini yüzünde görecekti. Daima pembe olan yüzünün rengi sararmıştı. Nefes darlığı gibi haller hissediliyordu. Umumi bir zayıflık hali de vardı. Bir ay evvel dinç ve sağlam bıraktığım Gazi'nin bu hali beni çok müteessir etti. Mustafa Kemal Ali Fuat Paşa'yı yanaklarından öptükten sonra ona kanepede yanında yer gösterdi. Hastalığımdan çok müteessir olduğunu bana söylediler. Teessürün el an halinden anlaşılıyor. Şimdi çok iyiyim. Hele birer kahve sigara içelim. Zile basıp kahvesini istedi ve devam etti. Bundan sonra günde bir iki sigara, o kadar kahve içebileceğim. Mümkün olursa bunları büsbütün terk edeceğim. İçki ağzıma koymayacakmışım. Doktorların tertip ettikleri liste mucibince yemek yiyorum. Latife'nin rejim ve perhiz hususunda ne kadar ciddi ve dikkatli olduğunu bilirsin. Onunla oynamaya gelmez. Çocuk gibi kendisine itaat ediyorum. Mustafa Kemal başlangıçta sağlığına çok dikkat ediyor. Latife'nin sözünden hiç çıkmıyordu. Çünkü ölümden döndüğünü düşünüyordu. Ali Fuat Paşa'ya da aynen böyle anlatmıştı o gün yaşadıklarını.